Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Söz Ola programına hoş geldiniz. Yeni bir hafta, yeni bir Söz Ola programı Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamızla beraber yine yeniden huzurlarınızdayız. Hepinize sıhhat, afiyet, huzur içerisinde bereketli bir gün ve hafta geçirmenizi diliyoruz. Kıymetli hocam, hürmet ederim, selam ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet, şimdi önceki gün Instagram sayfanızda yaptığınız bir paylaşımda diyorsunuz ki ara sıra bilmezden gelin, ara sıra anlamazdan gelin,
evet,
ara sıra cahilmişsiniz gibi davranın. Karşınızdakini bilmediğinizi biliyor olmanın, anlamadığınızı anlıyor olmanın ayrıcalığını yaşatın, muhatabınızı yüceltin. Onun ne kadar önemli olduğunu ona hissettirin, hayatınızda çok değerli bir yeri olduğunu, olmazsa olmaz olduğunu gösterin. Bunu eşinize de, çocuğunuza da yapın. Bazen yapabildiğin halde yapmayarak, yapmamayı tercih ederek, eşinin, çocuğunun o işin yapmasını mümkün kılarak, sen bizim için çok önemlisin penceresini açın. Şimdi hocam, bu muhatabımızın olmazsa olmazlığını, hayatımızdaki hayat katan önemini vurgulamak, herhalde bazen kendimizi önemsiz kılmayı yeğleyerek mümkün olacak,
evet,
değil
evet,
mi?
Evet,
yani bu peki beraberinde bizim öz saygımızı mı artırır? Muhatabımızın bize olan güven ve muhabbetini mi çoğaltır? Hem çok zor hem çok kolay olan bir şeyi teklif ediyorsunuz.
Evet.
Ama bunun olabilirliği üzerine sizinle konuşmak isteriz. Burada vermek istediğiniz mesaj tam olarak nedir? Yani sevdiklerimiz de bizim için ne kadar değerli, önemli, öncelikli olduklarını vurgulamak için biz nelere dikkat edelim, nelerin altını çizmek istersiniz efendim?
Önemli bir mevzu. Evet, teşekkür ederim. Hakikaten önemli bir mevzu. Çünkü insanlığı, insanı insan yapan bu değerli hasletlerimizi yitirdik yani.
Maalesef.
Çoğu zaman yitirdik. İnsan artık çok fazla ben merkezli, ego merkezli yaşamaya başladı. Eskiden bir cemaat içerisinde yaşıyorduk ve o cemaatte bir anlamımız vardı. Bir aile içinde yaşıyorduk, büyük bir aile içinde yaşıyorduk, bir anlamımız vardı. Şimdi herkes yalnız yaşamayı, anlamlı olmayı, değerli olmayı yeğliyor. Ama kimse değerli etmeyi,
evet,
değerli kılmayı, değerli var etmeyi karşıdakini, bundan hiçbir şey uğraşmıyor. Bundan kendini çekmiş. Herkes kendi değerli olma peşinde. Ya güzel, çok güzel bir söz vardır. İnsan kendi halimize bıraktığımız zaman biz herkesin yargıcı oluruz. Ama kendimizin avukatı oluruz denir ya.
Halbuki olması gereken.
Halbuki olması gereken nedir? İnsanların avukatı ol, kendi yargıcın ol. Bizi bu hasletlerimizi böyle yitirdik gitti. Bu yüzden bence çok önemli bir haslet, peygamberimizden, peygamberlerden bize intikal eden bir haslet bu. Şimdi hep söylenir, Lokman Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de oğluyla konuşurken ya büneyye diye başlıyor. Ya ibni, ya beni
demiyor.
Ey oğlum, oğlum şişt, bak falan böyle demiyor. Ya büneyye diye başlıyor. Tamam mı? Bu ne demek? Çocuğu değerli kur. Ey yavrucuğum, ey oğlucuğum. Yani sen benim için değerli ve kıymetlisin. Bu hitaptan bunu anlıyorsun. Nabi merhumun çok nefis bir kitabı vardır. Hayriye diye hocam, Hayriye. Yani ideal bir insan nasıl yetiştirilmesi lazımdır. Çocuğuna hitap ederek mükemmel bir babanın mükemmel bir çocuk yetiştirmek için nasıl bir taktik uygulayacağını o kitabda çok güzel söyler. O çağın icabına göre işte o der ki çocuğuna ey hayat bahçemin gülü.
Çocuğuna diyor ey evet, hayat bahçemin
evet,
gülü. Ne
ey,
güzel
ey
bir
gülü gülzar hayatım mesela. Gülü gülzar hayatım. Bütün hitaplar çocuğu o kadar değerli kılmak üzeredir ki o kitapta. Bu nereden? Şimdi peygamberimiz eşiyle hitap ederken asla adını kullanmıyor yani. Mutlaka kullandığı yerler vardır. Mesela şöyle bir şey oluyor. Ya Hümeyra diyor mesela. Hazreti Ayşe böyle yüzü Biraz böyle kızıl açalarmış, yüzü gül rengi, pembe rengi olurmuş. Onun için Hümeyra kırmızı demek, ya Hümeyra dermiş. Şimdi ben onu okuduğum zaman çok etkilenmiştim. Şöyle bir şey var. Peygamberimiz çok canı sıkıldığı, bunaldığı, daraldığı zaman dört şey yaparmış. Dört şeyi hatırlıyorum.
Neler onlar hocam?
Birincisi uzun uzun göğe bakarmış. Hocam göğe bakarmış bazen böyle. Bazen Hazreti Ayşe'ye demiş ki kellimni ya Hümeyra dermiş. Kellimni ya Hümeyra. Yani benimle konuş. Ey işte gül renkli, gül yüzlüm benimle konuş dermiş Hazreti Ayşe'ye. Şimdi biz eşimize sus diyoruz ya. O konuş diyor eşiyle yani. Veya namaz kılarmış peygamberimiz. Kendisini birden o halden çıkarmak için namaza çıkarmış. Veya Hazreti Bilal Habeşi'yi çağırırmış. Dermiş ki erihni ya Bilal dermiş. Yani erihni ey Bilal bizi rahatlat anlamış bir ezan oku. Tamam bir ezan okurmuş peygamberimiz. Şimdi bakıyorum bu dördünde de çok yüce hasletler, çok yüce insani değerler var. Şimdi Hazreti Bilal'i bakın. Bilal Habeşi hocam haşa bugünkü dille konuşan. Bilal Habeşi kim ya? Bir köle ya. Bir köle parçası zannediyor insan. Allah'ın peygamberi Allah'ın habibi diyor ki erihni ya Bilal. Ey Bilal bizi rahatlat. Ona değer veriyor bak. Peygamberimizin anlamı var. Etrafındaki herkesi çok değerli kılıyor. Hazreti Ali ya Ali demiyor. Haydar diyor. Ey Haydar. Aslan yani. Falan. Değerli kılıyor. Eşlerini hep değerli kılıyor. Şimdi biz bunu anlamı şu. İnsan etrafındakilerle anlamlıdır. Kıymetli hocam. Yani
İnsan beni, etrafındakilerle anlamlıdır.
Evet,
çok doğru.
Ben tek başıma olsam ne anlamı?
Ne kıymeti
ne kim, kim olacak? Neye hava atacağım? Kime değerli olduğumu söyleyeceğim? İnsanı anlamlı yapan muhatabıdır. Muhatabım yoksa anlamım yok benim ya. Ben şimdi öğretmenim. Beni anlamı yapan öğrenciyim. Öğrencim varsa ben varım. Bunu anlamam lazım. Mübarek Süheyl Ümer rahmetli ordinalist profesör doktor Süheyl Ümer hocam derdi ki bana diyor oğlum Allah indinde talebe hocadan mukaddemdir. Daha değerlidir. Çünkü hocayı hoca yapan talebedir. Biz bu anlamı çoğaltırsa şunu görüyoruz. İnsanı anlamlı yapan muhatabıdır. Peygamberi anlamlı yapan haşa tabii ki Cenab-ı Hakk'ın ama ümmeti var onun bir ümmet içerisinde. O ümmeti gerçekten peygamber vazifesini yapmışsa onları gerçekten Allah'ın istediği şekilde ihya ve etmişse işte o insan peygamber mutlu olmuştur. Biz şimdi bunları kaybettiğimiz için söylüyorum. Ben şimdi ara sıra eşimi değerli kılacağım. Çocuğumu değerli kılacağım. Muhatabımı değerli kılacağım. Eğer değerli olmak istiyorsam insanlar hep değerli olmanın peşinde. Önemli olmanın peşinde.
Çok önemli söylediğiniz. Peki hocam muhatabımızı, eşlerimizi, çocuklarımızı, sevdiklerimizi, yakınlarımızı değerli kılmak derken bunu nasıl yapacağız? Evet. Yani bir güzel bir şey yaptı. Onu görerek,
evet,
fark ederek, onu onur ederek, iltifat ederek mi?
Evet.
Bazen ödüllendirerek mi? En önemlisi onun farkına varmak değil mi?
En önemlisi kendimizi değersizleştirerek.
Kesinlikle. Yani en iyi bir iptal damgası vuracağız. Evet. Kendini geri çekeceksin.
Evet evet az egonu geri çek.
Tabii tabii.
Biz çok fazla değerli,
hep ben.
Evet değerli olma peşindeyiz. Önemli. Ben önemliyim. Bak ben babayım ha. Ben olmasam ev yok olur ha. Bak. İnsan bunu yaptığı anda ya kendi egosunu şişirdiği anda etrafındaki insanları küçülttüğü anda küçüldüğünü fark etmiyor. İnsan böyle bir kör noktası var. İnsan ancak yücelterek yücelebilir. Yücelterek kendini yücelterek değil. Yusuf Hazretleri diyor ya merdivenden iterler kim yüksekten bakar ise diyor.
Merdivenden iterler kim evet. Yüksekten bakar.
Bakar ise kim yükseğe çıkıp oradan bakıyorsa merdivenden iterler sen ne yapıyorsun ya? Şimdi ben bunu çok anlamlı bir şekilde şurada fark ettim hocam. Benim annem rahmetli. Ömrünün son demlerinde hasta bir halde yanımdaydı. Ve onunla biz Tabii gurbetleri okumuşuz yıllarca. Pek annemize vakit geçirememişiz. Ben annemi son dönemlerinde gerçekten annem olduğunu yani fark ettim. Muhabbet ne kadar bilge bir insan olduğunu fark ettim. Daha önce de söylemiştik malumunuz. Hatta oturdum kitap yazdım.
Evet annem dedi ki.
Kitap yazdım. Niye kitap yazacak kadar çok değerli gerçekten eşsiz düşünceleri varmış ben bilmiyormuşum. Mesela onların birisi bunun üzerineydi. Bakın bizim evde kalıyor. Bir gün bana dedi ki bir akşam oturuyoruz. Oğlum dedi iyi misin dedi bana. Ben de hani elhamdülillah dedim iyiyim dedim ya. Dedi ki sen iyisin de onun için işte bu ev böyle iyi dedi.
Ne demek istedi burada?
Ya sen kötü olsan ev kötü olur dedi evet. Bana. Şimdi bunu deyince ben tabii işte eşim de orada, çocuklar da orada, kızım da oğlum da orada. Şimdi ben birden hem sevindim hem bir taraftan da çekindim çünkü hanım da orada. Hanım şey demedi. Sonra biraz sonra hanım dedi ki bana ya dedi şimdi sen iyi olduğu için biz iyiyiz de biz kötü müyüz dedi ya. Ne demek bu şimdi dedi. Dedim hanım valla o senin dediğin mahsuru ben de anladım ama dedim. Yaşlı kardeşim bir şey diyemezsin ya. Öyle düşünüyor. Ben oğluyum daha kıymetliyim gibime geldi herhalde dedim. Hoş görelim yaşlıdır, hastadır falan dedim öyle. Ama bir kırıcılık da oldu yani.
Öyle mi?
Öbür akşam gene bir oturuyoruz. Hanım dedi ki annem, hanıma dedi ki kızım, kızım nasılsın dedi. İyi sana dedi. Sen iyisin de onun için bu evi işte dedi. Birden. Aa ben çok sevindim ona deyince. Sonra öbürsü gün bunu kızıma sordu. Kızım sen nasılsın? İyiyim anne. Anneanne, babaanne falan. Sen iyisin de onun için ev iyi. Hocam herkese tek tek sordu bunu ya. Dedi ki yani bir evde herkes iyi olduğu için ev iyidir. Birisi kötü olsa, biri değersiz olsa, biri arıza çıkarsa o ev arızalıdır ya.
Şimdi ne ağız tadı kalır ne huzur kalır o zaman.
Yani ben şimdi bir beden olarak varım. Bir beden olarak varım. Benim bedenimde şu anda Allah'a şükür sağlık. Bir yerim ağrısa bütün vücut ağrıyor. Evde herkes değerli o yüzden ev kıymetli. Bunu anlamış şu. Bana diyor ki oğlum kendini değerli hissetme. Kendini önemli hissetme. Eğer eşin önemli olmazsa sen önemli olmaz.
Öyle.
Çocuklar bak siz değerlisiniz, güzelsiniz. Ananızı babanızı sömürmeyin. Eğer siz de güzel olmazsanız ev de güzel olmaz, değerli olmaz. Dolayısıyla ben şimdi ne yapacağım? Biz şimdi çok fazla görünür oluyoruz. Ara sıra kendimizi geri çekmemiz lazım. Şimdi ben bunu şurada fark ediyorum. Mesela bazen böyle şimdi hanım kızımı çağırdı böyle. Dedi ki ona ya şöyle şöyle bir şey var yapamıyorum nasıl yapacağım diye anlatıyor. Sorardı. Kızım halbuki hanım onu çok iyi biliyor ha. Bunu sorardı kızıma. O da bir başlarda anlatıyor. Anla şöyle yapacağız böyle yapacağız falan diye başlarda anlatmaya. Neden? Kızın ne kadar değerli olduğu hissettirmesi için kendi evet. için bunu bilmezden gelirdi.
Halbuki çok iyi bildiği halde.
Bildiği halde.
Soruyor. Ya,
evet.
Kızınız da annesine bilmediği bir şeyi öğretmenin. Kızı bildiği için evet. onu öğretmenin heyecanıyla gururla evet. anlatıyor bunu.
Evet.
Çocuğu da özgüvenli kılmaz
müthiş,
mı bu?
Müthiş. Yani diyor ki annem bilmiyormuş ben biliyormuşum ya. Diyor. Anlatıyor kızım ha öyle mi falan diyor. Sağ ol öğrendim falan teşekkür ederim evet. falan diyor. Birden bu hava oradan başka bir havaya dönüşüyor. Yani diyor ki ben öyle bir insanım ya arkadaş. Çünkü hocam şu var. Yani bütün psikologların, psikiyatrin ısrarla vurgadı şu. İnsanın yeryüzündeki en değerli şey onun önemli olduğunu hissetmesi. Bir değeri olduğunu
kesinlikle.
Hissetmesi. Kesinlikle. Yani bu varlıklar halinde ben değerliyim, ben önemliyim. Ben sıradan bir insan değilim. Benim bir anlamım var. Eğer biz buna o anlamı vermezsek, o değeri vermezse, o kendini anlamsız, değersiz hissederse, o çok yıkıcı bir hale geliyor o insanlar. Şimdi İhramizade Hazretleri'nin, İsmail Toprak Hazretleri'nin Sivas'tan çok kıymetli bir sözü var. Diyor ki, kardeşlerim yok olun diyor. Yoka taş değmez diyor.
Yok olun.
Yok olun. Biz çok varız ya. Çok varız ya. İnsan kendini ne kadar var ederse etrafını o kadar boşaltmaya çalışıyor. Şimdi bir kitap vardı, bir felsefeci Romanyalı Ionescu muydu? Onun bir kitabı vardır. Kitap da çok güzel bir şey anlatır. Bir gün diyor Hint hükümdarı diyor, o kadar böyle kibirlendi, gururlandı ki işte bu evler benim, sokaklar benim, bu şehirler benim, her şey benim. Şehri boşaltın dedi diyor. Tamam, emir verdi diyor. Nasıl ya? Terk edin şehri, tek başıma kalacak. Her şey benim dedi. Böyle bir emir verdi diyor. Kimse emre karşı çıkamadı falan. Neyse şehri boşalttılar diyor. Tamam. Gece diyor oldu diyor. Kimse yok sarayda, kimse yok şehirde, kimse yok. Birden diyor bir uzaktan sesler, ürküntüler geliyor, sesler geliyor. Ürkmeye, korkmaya başladı. Dedi ki diyor ya kimse yoksa ben kimin kralıyım ya?
Ben kimin kralıyım? İnsanın olmadığı yerde hangi makam mevkide olursa evet, ne kıymeti harbiyesi.
Evet. Ben şimdi evde bir babaysam, çocuğumun özgüveninin artmasını, öz saygısının artmasını istiyorsam diyorum ki senin bu evde bir varlığının anlamı var. Sen değerli olduğun için bu evde değerli. İşte diyorsun ki eşine ara sıra eşinin ne kadar önemli, değerli olduğunu hisset. Tabii. Hep kendin önemliymiş, yapma. De ki onu öyle bir hisset ki yani bu evin varoluşunda, bu evin gidişatında senin önemin benden daha az değildir. Çocuğum, yavrum, senin önemin de benden daha az değildir.
Bu yüzden sevdiklerimizin de ne kadar önemli ve büyük olduklarını vurgulamak için azıcık küçülmeyi ya. Ve önemsizleşmeyi tercih etmemiz evet, gerekiyor
evet,
hocam.
Evet, onu ön plana çıkarmak.
Meşhur bir söz var. Mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez zanneden insanlarla doludur.
Doludur. İşte evet. Şimdi bunun mesela Yusuf suresinde biliyorsunuz çok güzel bir timsali vardır. Yusuf Aleyhisselam kardeşi biliyorsun Bünyamin'i alıkoymak istiyor. Bir bir yol buluyor işte. Neyse o bölümün anlatıldığı ayette Cenab-ı Hak şöyle söylüyor. Diyor ki her bilenin üzerinde bir bilen vardır.
Muhakkak.
Şimdi yani ben en bilen değilim. En fazla bilen değilim. En iyi bilen de değilim. Bir bilen vardır üzerinde diyor. Sonra o ayetin devamında Cenab-ı Hak diyor ki Allah dilediğini yüceltir. Ya sen yücelemezsin. Allah dilediğini yüceltir. Bunun anlamı şu, tamam mı? Eğer yücelmek istiyorsak yüceltmeliyiz. Yüceltirsen yücelirsin. Sen ne kadar değer verirsen o kadar değerli hale gelirsin. İnsan kendisinin değerli olduğunu hissettiği ortamda, baskıcı bir ortamda olduğunu anlamıyor. Anlamıyor. Şimdi Hasan Basri Hazretleri'ne bir soru sormuşlar. Diyorlar ki birisi, efendim diyor, birisi tevbe etti diyor. Son tevbesini bozdu diyor. Sonra bir daha tevbe etti diyor. Bir daha tevbesini bozdu diyor. Sonra bir daha tevbe etti, yine tevbesini bozdu. Böyle devam etti gitti diyor. Bu ne kadar devam edebilir diyor. Hocam bak, çok güzel bir soru. Ne kadar devam edebilir?
Evet.
Hasan Basri diyor ki, şeytan ondan ümidi kesinceye kadar devam eder bu diyor. Vay be, çok güzel bir şeydir. Yani şeytan bizi ümidini kesmediği yerler var. Yani hala ona ümit verdiğimiz yerler var. Orası neresi? Orası birisinin karşısında kendimizi ondan daha değerli hissettiğimiz an var ya. İşte o an var ya. Şimdi bu dediğimiz tavır bize peygamberlerden miras kalmadır. Az evvel bahsettim. Peygamberimiz etrafındaki insanları değersizleştirmiyor. Aksine hep onları değerleştiriyor. Hep onlara iltifat ediyor. Mesela işte Bedir Savaşı'nda ordunun biliyorsunuz konumlandığı, konuşlandığı yerde sahabenin birisi, adını insanı bilmiyor sahabenin. Yani Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Osman, Ali falan değil. Ebu Zer de değil. Herhangi bir sahabe. Demek ki bu işlere uzman bir kişi. Ya Resulallah, bu diyor ordunun konuşlandığı yeri diyor. Siz mi seçtiniz? Vahiy mi geldi diyor. Ben seçtim. Ya Resulallah diyor, burası diyor yanlış yer diyor. Bir kuyuların işte yanına gitmemiz lazım. Suyu onlara bırakmamız lazım. Deyince peygamberimiz ne güzel diyor. Aferin. Bir gün bir savaş esnasında hocam. Bakın ne kadar önemli bir şey. Peygamberimizin bildiğimiz iki müezzini var. İmmi Mektum Hazretleri, bir de Bilal Habeşi. Bir de üçüncüsü var. Üçüncüsü, adını ben de bilmiyorum ama bir müezzin var. Onun çok garip bir hikayesi var. Bu üç tane arkadaş, bu üçü de münafık bunların. Münafıklar bunlar. Bir yürüyüş esnasında mola veriliyor hocam. O mola esnasında bu üç tane münafık arkadaş bir araya gelip peygamberimizi tahkit ediyorlar. Zekleniyor deriz ya biz bazen böyle. İzanı böyle ağzına eke büke okuyorlar işte. Ya resmen ezanla alay ediyorlar. Peygamberimizi alay ediyorlar. Tamam. Bunu peygamberimiz duyuyor. Şimdi bu anda ne yapmak lazım? Ne yaparsın siz? Ben olsam, bir grubun lideri olsam, benim inancımda birisi böyle şiddetle alay etse, terbiyesizce alay etse ne yapalım diye düşünüyorum şimdi ben. Ya. Herhalde onu çok şiddetli bir ceza verdim. Ya. Böyle dedim. Peygamberimiz bunu duyuyor. Ezanla alay ettiklerini.
Evet.
Ağızlarını iyi büyüyor. Ezan okuyorlar güya. Gülerek bir de böyle. Bunları duyuyor. Hemen kalkıyor bunların yanına gidiyor. Diyor ki az evvel ezan okuyan kimdi diyor. Bunlar bir korku alıyor hocam. Anlıyorlar peygamberin kendilerini dinlediğini. Ve peygamber sonuçta. Ve o kadar korkuyorlar ki. Şimdi ne yapmıştı diyorlar. Ya Resulullah biz şöyle yapıyorduk. Böyle. Yok yok hanginizde ezan okuyan diyor. Bir çıkıyor diyor, bendim diyor. Senin ne güzel sesin varmış ya diyor hocam. Birdenbire. Ya senin ne güzel sesin varmış diyor ya. Aferin sana öyle hoşuma gitti ki. Diyor. Hadi bir daha okuyalım şu ezanı diyor bak ya hocam. O da bu sefer ciddiyetten tabii alay çıkarıyor. Başlıyor ezanı okumaya. O zaman peygamberimiz diyor mübarek elini aldı. Onun göğsünü şöyle bir sıvazladı diyor tamam mı? Adam diyor ki o kişi... O anda diyor bana peygamberden daha sevgili hiç kimse gelmedi diyor. Göğsünü sıvazlayınca. Ve ondan sonra diyor hep peygamberimiz bir yere gitse bir ezan okusana derdi bana diyor.
Hocam işte bu tam bir
ya.
Hidayet ve rahmet üssü bu biliyor musunuz?
Ya.
Tam bir hidayet ve rahmet üssü bu.
İşte evet. Biz bu üslubu kaybettik işte.
Biz bu üslubu kaybettik kazanmamız gereken ya. Bu. Bir gün bununla alakalı bir soluklanmaya da vesile olsun. Çok güzel bir misal var. Bir Ramazan-ı Şerif'te kıymetli hocam.
Evet.
Vaaz-ı nasihat için Marifetname'nin müellifi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ni bir vaaza davet ederler. Ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ni alıp köye getirmek için de bu işleri yapan Ermeni bir hizmetçiyle at gönderirler. Yola çıkılır. Fakat binit bir tane olduğundan İbrahim Hakkı Hazretleri, Hazreti Ömer'in Kudüs'e giderken kölesiyle beraber nöbetleşe deveye binmesi hususundaki ahlaki hamideyi tatbik eder. Ermeni hizmetçi buna her ne kadar köylüler bu durumu işitirlerse beni azarlarlar, ücretimi de vermezler diye itiraz ettiyse de İbrahim Hakkı Hazretleri evladım der son nefeste halimizin ne olacağı meçhul. Sen köylülerin seni azarlamasından endişelisin. Bense Allah huzurunda verilecek olan büyük hesaptan korkuyorum deyip atabilme işini sıraya koyar. Hikmet-i İlahi kıymetli hocam tam köye girecekleri esnada sıra Ermeni hizmetçiye gelir. Köylülerden korkan adamcağız hakkından feragat ettiğini, Ata Hazret'in bilmesini ısrarla istediyse de İbrahim Hakkı Hazretleri sıra senindir der, atın önünde yürüyerek köye girer. Halk bu hali görünce bu hizmetçinin etrafını sarar. Vay densiz derler, gençliğine bakmadan ata kurulmuş, aksakalı şu ihtiyar üstadı yürütmektesin ha, bu mu senin sadakatin, biz böyle mi tembih ettik sana diye azarlarlar. Durum bu minvaldeyken İbrahim Hakkı Hazretleri meseleyi izah eder, sonra azardan vazgeçerler. Bu esnada uyanık köylerden biri Ermeni hizmetçi der ki, be adam der, bu kadar fazileti gördün yaşadın, bari Müslüman ol. Ermeni hizmetçi birkaç dakikalık sükuttan sonra oradakileri şu ibretli cümleyi söyler, sözü söyler. Eğer der sizin dininize davet ediyorsanız asla ama şu mübarek zatın dinine davet ediyorsanız o dine daha yoldayken ben iman ettim bile. Şimdi o insanı yüceltmenin, insana değer vermenin, o hidayet ve rahmet üslubunun bereketi neticesi bu hocam. İşte böyle nice misaller var.
Tabii,
Efendimizden
tabii.
İşte o ezan okuyan gençleri.
Ya. Şu peygamberimiz bir ceza verseydi onlara. Ne olur? Ona zaten münafıktı.
Evet.
Cehennem boyu hep gittiydi yani. O ne olacaktı yani? Ama bizim değer vererek kazandığımız insan sayısı cezalandırarak kaybettiğimiz insan sayısından çok çok daha az ya maalesef ya.
ki çok çok daha fazla olması gerekiyor.
Olması lazım, evet. Bütün büyük insanların aslında en bariz vasıfları doğru, budur.
Yani, gönül avcılarının yaptığı şey aslında bu hocam.
Evet, evet, evet. Yani
gönül tabiplerinin yaptığı
bu. Evet, şimdi ben kendim karşımdaki insanı, her, muhatabım, her kimse değerli kılarak, onun varlığının bir anlamı olduğunu ona hissettirerek, onu değerli kıldım. Zaten ben değerli oluyorum yani.
Tabii ki.
Değerli oluyorum. Ben eşimin karşısındaki, onu değerli kılarsam, bu da beni değerli kılıyor. Çünkü insan şunu anlayacak. Yücelmek istiyorsan yücel, değerli olmak istiyorsan değerli kıl. Çünkü insan tevazu sahibi olduğu yerde karşısındakinin gözünde büyüyor.
Kesinlikle.
Yani biz alçalmazsak büyüyemiyoruz yani. Bunu anlaması lazım insan. Ama bugün biz sanki kibirlenerek, etrafı hava atarak, baskı kurarak, kendimizi önemli olduğunu hissettirerek önemli olmaya çalışıyoruz. İşte o anda kaybediyorsunuz. Hani denir ya, alçak kelimesi hangi alçak bir sıfattır?
Tabii.
Hangi ismin önüne gelse o kelimeyi alçaltır. Ama sadece gönlün önüne gelince onu yüceltir. Alçak adam, alçak kişi, işte alçak filanca. Ama alçak gönül dediğinde gönül alçalmıyor, tam aksine gönül birden yücelmeye başlıyor.
Elbette.
Evet. Şimdi biz bunları şeyin çok güzel bir kıssası vardır. Bir gün Şeyh Efendi müritlerini almışlar. Bir sahra deriz. Böyle sahrada bir ırmağın kıyısında beraber sohbet ediyorlar. Buna sahra denirdi. Babamdan hatırlıyorum. Çok evet, sahraya çıkarlar. Haftada bir böyle, biraz da yaz, bahar mevsiminde. O tabiatta baş başa kalıp bu hem ilahi feyzi hissederler, hem sohbet ederler, hem çay içerlerdi. Bir gün bir ırmak kıyısında Şeyh Efendi müritlerle sohbet ederken o bir kayıkla gençler geçiyor ırmaktan. Yani Dicle'den, Fırat'tan. Bunları kafaya çekmişler. Affedersin. Bir taraftan şarkı söylüyorlar, bir taraftan bağırıyorlar, el çırpıyorlar. O kadar gürültü yapıyorlar ki bizim bu mübarekler bir türlü şey hissedemiyorlar. Yani sohbetten feyiz alamıyorlar, duyamıyorlar derken canları sıkılıyor. Diyorlar ki, efendim diyorlar, şu gençlere bir beddua edin diyorlar. Bir beddua edin de, ha bunların şerrinden kurtaralım. Edelim oğlum diyor, açın ellerinizi diyor, açıyorlar. Diyor ki, ya Rabbi bu gençleri diyor ahirette şu andakinin daha şen şahrak et ya Rabbi diyor.
Amin.
Müritler birden şaşırıyorlar, diyorlar hocam biz beddua ettik diyor, sen dua ediyorsun diyorlar ya. Oğlum diyor, onları da beddua ettim, tutarsa var ya diyor. Bunlar bir de hayatta ne içebilirler, ne böyle kimseyi rahatsız edebilirler. Çünkü ahirette şen şakrak olmak için cennete gitmeleri lazım, bu halle cennete gidemezler diyor.
Ya. Maruf-i Kerhi Hazretlerine de atfedilir bu bahsettiğiniz.
Ya hocam, ne hikayede, ne kıssalar var.
Tabii tabii.
Şimdi bunların Mevlana Hazretleri'nin bir semai esnasında hocam, sokakta, dışarıda müritlerle giderken bazen öyle oluyor. Mesela kuyumcular çarşısından geçiyorlar. Ya. O kuyumcuların çekiç seslerini duyunca ne, mübarek semai başlıyor sema. O bir sema esnasında birden bir sarhoş da oradan geçiyormuş. Bakmış birileri dönüyor. O da girmiş araya. Demiş ben de döneyim falan. Anlamıyordu ne olduğunu. Bunu tam müritler fark edince bunu sille tokat kovuyorlar şeyden. Sema'dan kovuyorlar.
Evet.
Biraz sonra Mevlana Hazretleri sema bitiyor. Bakıyor oraya bir tip yatıyor ama böyle kafa göz böyle biraz yamulmuş. Diyor ne oldu buna diyor ya. Kim bu diyor. Diyorlar efendim diyorlar ya. Biz diyorlar burada diyor birden. Dönerken sema ise bu da girdi araya. Serhoşun birisi, ay yaşın birisi. Hocam Mevlana Hazretleri gidiyor. Adamın elini yüzünü yapıyor. Diyor ki oğlum kusura bakma diyor ya. İçkiyi sen içmişsin ama serhoşu bunlar olmuş diyor.
Öyle.
Bak diyor. Sen nasıl bunu böyle yaparsın? Hocam ben şimdi bununla ilgili bir yazı yazarken bir meseleyle ilgili Mevlana Hazretleri'nin affedersin İstanbul'un Köpekleri bir kitap vardır. Böyle çok kıymetli bir kitaptır. Bir Fransız hanımefendi Türkiye'ye geliyor. Fransız okulun öğretmenlik yapıyor. Bir adam görüyor Beyoğlu'nda geçerken her gün. Bu adam eskiden hatırlarsanız böyle omuzlarında halı satarlardı. Küçük
evet,
böyle.
Tabii tabii.
Halı satıyor ve peşinde bir sürü köpek var. Her gün bunu görünce anlamıyor. Diyor ki ya birine soruyor. Bu adam kim böyle diyor köpeklerle geziyor. Diyorlar ki bu adam Malatyalı bilmem kim. halı satar ve bütün parasını köpeklere yedirir. Soğuk köpekler bunun peşinden uğraşmaz. Şaşırıyor. Kadın bunu araştırıyor, merak ediyor. Sonra Türklerle kitap, Osmanlılarla köpek derken hocam bir kitap yazıyor. İstanbul'un köpekleri diye. Ben kıymetli izleyicilerime tavsiye ederim. Çok kıymetli bir kitap. Daha sonra bakıyor ki ya bu Türkler, bu Müslümanlar, hayvanlara ne kadar değer veriyorlarmış. Şunu fark ediyor en son. Sonra Hristiyanlıkta köpek yazıyor, Yahudilikte köpek. Bir bakıyor ki bütün kutsal metinlerde sadece köpek Kur'an-ı Kerim'de değerli bir hayvan. Kıtmirli bir hayvan var ya.
Tabii.
Şaşırıyor. Şaşırıyor. İşte onu Mevlana Hazretleri'nin bir gün müritleriyle bir yere giderken Konya'da havada böyle işte sonbahar, ilkbahar sıcak güneş var ama tam ısıtıyor falan. Yürürken yolda bir köpek görüyorlar. Tam ortada köpek oturmuş böyle. Bakın. Şimdi geçecekler çekiniyorlar. Birkaç tane kişi atlıyor ileriye. Bağıra çağıra köpeği kovuyorlar orada. Köpek kalkıyor. Giderken köpek geri dönüp bakıyor bunlara. Devam edecekken biraz sonra Mevlana Hazretleri koşarak gidiyor. Köpeğin yüzünü öpmeye başlıyor. Şimdi diyor ne oldu böyle bir şey oldu? Diyor ki Mevlana Hazretleri. Köpek bana dedi ki diyor. Ya şimdi sen şunu mu diyorsun? Ben çok önemliyim. Yoldan kalk. Sen değersiz mi demek istiyorsun? Niye benim keyfimi bozdunuz ya dedi bana diyor. Ben de özür diledim ondan diyor. Hocam bak bunlar var ya o kadar kıymetli şeyler ki. Çünkü Yunus Emre Hazretleri'nin şeyidir bu. Bizim bir karıncaya ulu nazarımız vardır vardır hocam. Bırak insanı ya, bırak eşimi, çocuğumu, muhatabımı ya. Ya Yunus Emre Hazretleri'ni seviyor musun kardeşim? Seviyorsun. Anlamlı bir adam mı bu? Anlamlı. Büyük bir bilge mi? Bilge, evliya mı? Evliya. Bunu evliya yapan da bunlar işte ya.
Hocam, yaradılanı, yaradandan ötürü sevme anlayışı, hissiyatı, hassasiyeti Yunus Emre yapar.
Yapar. Kur'an-ı Kerim'e Cenab-ı Hak demiyor mu ki? Sinekten bahsederken diyor onlar hadi bir sinek yarasınlar bakalım. Yarat bakayım sineği böyle. Hor görme ya. Şimdi şeyin çok kıymetli bir hatırası vardır. Yakub-ı Mustahsimi Hazretleri bu hattatların piridir hocam. Bu bir takım yazıları icat etmiş. İşte Kur'an-ı Kerim yazmada eşsiz bir kişidir. Maşallah. Kendinden sonraki işte bu kişilerde de hepsinin en büyük üstadı Yakub-ı Mustahsimi olmuştur. İşte bunun Süheyl Ünver merhum bir hikayesi kıssasını anlatıyor. Diyor ki Yakub-ı Mustahsimi 1000 tane Kur'an yazdı diyor. Bir türlü diyor içerisinde manevi bir huzur bulamadı ya. Ya bu kadar kitaplar yazıyorum, Kur'an yazıyormuş. Bir gün diyor mürekkebi batırdı diyor kalemi, hokkasını mürekkebi batırdı. Tam kağıda getirip yazacakken havada bir sinek geldi diyor. Mürekkebin ucuna, kalemin ucuna kondu. Mürekkebin ucundan başladı emmeye diyor sinek. Susamış herhalde. Su içiyor oradan diyor. Biraz sonra diyor Muhtasimi Yakup Muhtasimi Hazretleri beklemiş. Demiş ki ya bu sinek su ısladı herhalde. Su içiyor. Öyle durmuş havada kalemi elinde. Ondan sonra diyor içinde bir inşirah duydu diyor. Allah o sineğin su içmesine hürmet ettiği için diyor. Ona öyle bir merhamet etti. Ona öyle bir inşirah verdi. Öyle bir manevi huzur verdi ki diyor. Dedi ki diyor ya 1000 Kur'an yazmak diye de demedim. Çünkü Kur'an'ı görev icabı yazıyorsun. Ama burada diyorsun bak. Ya Rabbi ben senin yarattığın bir varlığa saygı duyuyorum. İşte. Hocam bak biz insan... Şimdi siz...
Merhametin bereketi hocam tüm bunlar.
Evet. Mahluklar. Şimdi sohbeti biz şimdi insandan açtık. Bak nelere geldik. Bir sineğe olur mu ya? Yani bu biz bizim medeniyetimizin ahiler vardı. Ahiler ahilik teşkilatı her zaman söylüyor. Söylememiz lazım. Dünyada hiçbir millet, hiçbir sistem ahilik kadar bir ekonomik sistem yeryüzünde kuramaz. İmkansız bak. Kim ne yaparsa yapsın. Efendim Keynes de gelsin, şu gelsin, kapitalin. O kadar ince nüanslar var bu insanların. Bir gün diyor Ahi Baba'nın misafirleri geldi. Ahilik de esastır biliyorsun. Misafir gelir gelme sofra kurman lazım. Hemen diyor çırağını çağırır. Dedi ki çırak gel sofra kuracağız. Sofrayı kur. Hemen koşarak gitti diyor çırak sofrayı. Sofra dedim bir tahtadan mamul bir şeydir. Kurdu. Biraz sonra yemekleri getirecek diyor. Şimdi çırak gitti, yemeği aldı geldi. Tam diyor şeye koyacak. Masaya koyacak sofraya yemeği. Geri gidiyor diyor. Tabağı diyor bir türlü sofraya bırakmıyor. Geri gidiyor. Dedi ki diyor çırakların yanında oturuyor işte o misafirler. Ya ahiva dedi sen bu çırağı bırak ya. Bu nasıl çırak ya? Ya bir sofraya koyamaz. Tabağı götürüyor. Ne yapıyor bu? Anlamıyorlar ya. Bir türlü sofraya tabağı bırakmıyor adam. Çocuk. O dedi ki oğlum niye bu tabağı sofraya bırakmıyorsun? Gidiyorsun. Efendim diyor sofrada bir tane karınca gördüm diyor. Şimdi diyor karıncayı diyor kovmak fütüvete sığmaz. Karıncalı sofrada yemek kurmak mürüvvete sığmaz. Şaşırdım kaldım ne yapacağım?
Allah Allah.
Karıncanın gitmesini bekliyorum diyor. Oo,
İnceliğe bakın siz.
Bakın siz. Karıncayı kovamazsın hocam.
Öyle hocam.
Yani fetva istiyorlar ya Kanuni Sultan Süleyman'dan. İşte malumunuz.
Ebu Suud Efendi ile diyalogları var.
Yani bu şeyde var. İşte Topkapı Bahçesi'nin ağaçları karınca basmış. Karıncalar basarsa ağaç kuruyor. Ne yapacağını şaşırmışlar. Bahçıvan da izin istiyor. Diyor ki efendim ağaçları diyor kireç süreceğim. Kireç de karıncaları öldürüyor malum. Karıncayı yani ağaçları karıncadan kurtaracaklar kireç sürerek. Kireç süreyim mi diyor. O anda Kanuni Sultan Süleyman birden sürünmüyor demiyor. Diyor ki dur bir fetva alalım diyor hocam. Hocam şimdi insan bir padişahsınız. Ya Allah ağaca Allah. Karınca sürmüş bana ne ya kireç sürsen bana ne kardeşim demiyor. Ya ben şimdi karıncayı öldüreceğime göre lan bu caiz mi değil mi bir sorayım diyor.
Dırahta gel ziyan etse karınca günahı var mıdır anı karınca diye. Evet. Sualdeki inceliğe de bakın.
Ne kadar güzel.
Diye soruyor.
Kendi şair şiirle soruyor. Dırahta gel varınca karınca günah mıdır anı karınca. Yani eğer karıncalar bir ağaca dadanırsa ben de bu karıncaları öldürsem günah mıdır diyor. Değil mi? Soruyor hocam. Ebu Suud Hazretleri cevap veriyor. Aynı vezin ve kafiyede. Değil mi?
Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca.
Karınca ya. Müthiş bir şey hocam. Diyor ki yapma bunu. Bunu yapma. Karıncayı öldüremezsin kardeşim. Bak bu var ya o kadar ince bir şey ki. Şöyle bir şey hocam. Hani geçen bir söz okudum. Çok çok kıymetli bir söz. Bir fotoğraf var. Fotoğrafta derin bir orman var. Büyük orman, ağaçlar. Oradan bir yol geçiyor. Tamam mı? Araba durmuş geyiğe yol veriyor. Bir geyiğe bir yazı var. Diyor ki yoldan geyiğin geçmesine şaşırma. Asıl şuna şaşır. Yol niye ormandan geçiyor? Ya zaten geyiğin yurdu orası. Sen geyiğin yurdunu istirahat etmişsin kardeşim. Geyik seni istirahat etmiyor. Bak şimdi bu ne kadar değerli bir şey. Bizim medeniyetimiz bırak insanı ya. Bırak hayvanı ya bir karıncaya, bir arıya, bir böceğe, bir köpeğe. İnsana duymamız gerek. Şu anda bak şu anda hocam yemin ediyorum. İnsana duymamız gereken saygının asgarisini onlar hayvana azami duyuyorlardı. Ve bundan bir şey kaybetmiyorlardı. Hiç kimse Mevla Hazretleri bir köpeğe saygı duydu diye, yol verdi diye Mevla Hazretleri küçültmedi.
Aslında.
Tarih bunu yazmadı, kitaplarla yazmadı. Ben işte anlattığım zaman da birisi ya bu ne yüce bakış diyor. Kimse demiyor ki cüce bir yakış. Dediler ki diyor bir şey efendiye bir tane tasavvuf karşıtı birisi şiddetli böyle. Dedi ki diyor şey sana bir soru soracağım. Sor dedi. Köpek mi daha değerli sen mi daha değerlisin dedi diyor. bak hakarete bak. Şimdi, tam mürütler öfkeleniyor böyle. Bir dakika diyor. Diyor ki ona vallahi diyor kimin daha değerli olduğu akibette belli olur. Şimdi belli olmaz diyor. Köpek diyor gitmeyip cennete gidecek. Vallahi ben şüpheliyim gideceğim gitmeyeyim bilmiyorum diyor arkadaş. Kimse bunu ölçme. Yani sen öyle bir şey olursun ki öyle bir son nefese verirsin ki
tabii.
Köpek senden milyon defa daha değerli olur.
Ya hocam Pertevniyel Valide Sultan çok ibretli bir hadisesi var. Aksaray'daki Valide Camii'ni yaptırmış.
Evet.
Vefat ediyor. Salih bizzat Pertevniyel Valide Sultan'ı rüyasında görüyor. Çok da böyle ihtişamlı bir, güzel bir halde görüyor. Yaptırdığın mabet dolayısıyla mı Cenab-ı Allah seni bu makamı yükseltti ya diye soruyor. Valide Sultan hayır diyor. O halde hangi amelinle bu mertebeye nail oldun diye sorulunca çok yağmurlu bir günde diyor. Eyüp Sultan Camii'ne ziyarete gidiyorduk. Kaldırımın kenarında da bir su birikintisi oluşmuş. cılız bir kedi yavrusunun da orada çırpındığını gördüm.
Hmm.
Faytonu durdurdum yanımdaki bacıya. Git de şu kediciyi alıver, yoksa zavallı yavrucak boğulacak dedim diyor. Bacı da aman sultanım demiş. Senin de benim de şimdi üstümüz kirlenir. Yavruyu getirmek istememiş. Pertevniyel valide sultan, ben de diyor onu kırmamak için arabadan kendim indim.
Ya.
Çamurun içine girdim. O kedi yavrusunu kurtardım. Baktım kedicik titriyor. Acıdım, onu kucağıma aldım, iyice ısıttım. Çok geçmeden zavallı kedicik canlanıverdi. İşte diyor Allah-u Teala o kedi yavrusuna olan küçük hizmet ve merhametimden dolayı bana bu yüce makamı ihsan etti. Yani bazen buradan da şuraya gelelim. Çok basit, önemsiz gibi görünen küçücük bir iyilik Cenab-ı Hakk'ın merhametini nasıl celbedebilir
işte
bilemiyoruz.
İşte bir sinekten, bir kediden peygamberimize buyuruyor ya.
İkramlara ihsan olabilir ya, insan.
Peygamberimize buyuruyor işte bir kötü kadındı, kediyi kurttu, köpeğe su verdi. Yani ama hocam şöyle bir şey var. İnsan kendisini başkası üzerinden tanımadığı müddetçe kendisini asla tanımlayamaz. Bak kendini tanıyamaz. Niye biliyor musun? Mesela şu an şöyle bir şey var. Hayvan hakları, insan hakları diye bir ayrım var. Bak bizde böyle bir ayrım yok. Bizde böyle bir ayrım yok. Asla bir ayrım yok. Böyle eskiden çok nefis kitaplarımız vardı. Hikaye. Mesela hikayeyi geyik diye, hikayeyi deve diye çok güzel hikayeler vardı. Mesela deve hikayesi. Bir gün Peygamberimiz ashabıyla otururken devenin birisi koşarak geliyor. Peygamberimizin dizi dibine böyle başını koyuyor. Başlıyor böğürmeye. Peygamberimiz diyor ki bunu sahibini bana çağırın diyor. Çağırıyorlar sahibini. Diyor ki sen bu hayvana niye işkence ediyorsun? Senden şikayet ediyor. Sen bana çok kötü davranıyormuşsun diyor. Adamı şaşırıyor. Sonra işte peygamber yani Süleyman Aleyhisselam kuştuğunu biliyor da peygamberimiz bilmez mi? O da biliyor tabii. Anlıyor yani. Sahabe de şaşırıyorlar. Diyor ki ya Resulallah hayvan diyorlar ya bu ne aradır ki yani. Diyor ki ciğer sahibi her varlıktan sorumlusunuz. Bak ciğer sahibi diyor peygamberimiz. Hayvan hakkı diye bir şey yok. İnsan hakkı diye bir şey yok. Yok kadın hakkıymış, çocuk hakkıymış. Bunlar batının uydurduğu, bize de yaftaladığı, yapıştırdığı kavramlar. Yok kardeş bizde belli yaratılan var, yaratan var. Biz yaratılan her şeye azami derecede saygı duymak, onun hakkını, hukukunu korumak zorundayız. Tamam mı? Eğer kendi hakkımızı korumasını istiyorsak, başkalarının hakkını koruyanlar kendi hakkını korumuş oluyor sonuçta yani. O yüzden ben buna sinek diye, buna köpek diye, buna kedi diye bakmıyorum. Peygamberimiz öyle bakmadı. Sahabe efendilerimiz bakmadı. Evliyaullah bak, biz de bakmayacağız.
Öyle. Onu kim yarattı?
Evet.
Kim bize emanet kıldı?
Evet, öyle bakacağız.
Bizi ondan kim mesul kıldı?
Evet.
Ona bakacağız.
Ben şimdi çocuğuma bakışım şudur. Yani evde Cenab-ı Hak bana şu kadar 4 tane emanet vermiş. Diyor ki bunlara işte iyi bak. Ve ben onların haşa sahibi değilim. Ben eşimin sahibi değilim. Bazen hanım diyor ki filanca yere gideceğim. Estağfurullah ben senin patronun muyum diyor. Ben senin sahibi değilim. Sen benim sahibim değilsin. Çocuklar, ben o çocuklarımın sahibi efendisi değilim. Ben onların hizmetkarıyım. Ben anneme dedim ki anne dedim. Babamla 55-60 yıl yaşamışlar. Ve annem babamdan hep böyle hürmetle bahsederdi.
Ne güzel, ne yani, mutlu.
Ya şaşırıyorum böyle. Annem babamdan bahsetmediği bir gün yoktu. 12 çocuğu olmuşlar. Ya o kadar sıkıntılar çekmişler. O kadar yokluklar çekmişler. Ben annemle bir şikayet duymadım. Bir de babamı o kadar hayırla yad ediyor, hatırlıyor falan. Dedim anne ya. Sen dedim nasıl bu kadar yani mutluydunuz. Hiçbir şikayet olmadı insanda bir şey olur falan. Dedim bunun sırrı ne? Bana dedi ki oğlum dedi ben dedi babanın kölesiydim dedi ya. Dedim ki anne köle olmak iyi bir şey mi ya? Dedi ki oğlum köle olmayan efendi olamaz dedi. Bak işte, bu var ya bu büyük formül. Peygamberimiz böyle ya. Seyyidül kavmi hadimihum.
Bir
topluluğa, bir gruba, bir cemaate hizmet eden onun efendisidir. Hizmet gören değil.
Kesinlikle.
Bunun ölçüsünü koymuşlar. Bir tane yabancı bir kişi mescide girdiği zaman sorarmış. Burada Muhammed kim diye sorarmış. Hocam bakın bu nasıl bir yücelik ki peygamberimiz kendisini ayrıcalıklı kılmıyor orada. İçeri giriyorlar peygamberi tanımıyorlar. Çünkü sıradan bir oturma var. Herkes bir daire olmuş oturuyorlar. Hangisi peygamber? Şimdi var ya olsa, şimdi bir girelim biz bir yere, bir bilmem ne efendi, bilmem ne patron, bilmem ne başkan, anında belli olur ya.
Tabii.
Baş köşeye kurulmuştur kurum kurum. Değil mi? Hemen fark ederiz. Şimdi biz bunu da unuttuk da çok mu değerli olduk yani? Çok mu güzeldik yani? Mesele budur.
Öyle. Hocam işte büyüklerimiz bu anlamda anlattığınız bu hakikatli hadiselerde öyle büyük incelikler göstermişler ki işte insana değer verme,
tabii,
insana hürmet etme,
evet,
tazim gösterme noktası. Mesela bir son devrin büyük hak dostlarından Sahibül Vefa Musa Efendi, evet, diyor ki çok basit gibi görünen büyük bir incelik. Biri diyor sizden bir bardak su isterse bu suyu götürmek hizmettir. Bakın su bardağının altına ilave bir tabak koyup götürmek misafire hürmettir.
Ya.
Tabağın üstüne ayrıca örtü koyup suyu ikram etmekse zarafettir.
Ya işte üçü bir arada olacak işte. İşte
insana hürmet, tazim, evet, saygının güzel bir misali.
Çünkü hocam paylaştık. İnsana hürmet, heh, onu yaratana hürmet.
Kesinlikle. Yaradanı severiz, yaradan.
Ben evet, eşime yaratımız saygı duyacağım, çocuğuma saygı duyacağım, onları değerli kılacağım ki değerli olayım.
Tabii. Bunu
asla
sevin,
ihmal etmeyeceğiz.
Tabii tabii.
Asla
yaradılanı yani severiz, yaradandan
evet, ötürü. Evet.
Şimdi hocam bitiriyoruz programı. Çok kıymetli hatırlatmalar oldu. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'ten bir dinleyenimiz Umut Can Yel yazmış. Diyor ki, Selahattin abi selamun aleyküm. Pazartesi günleri Söz Ola programlarını keyifle dinliyorum. Ben postanede memurum. Araçla dağıtım yapıyorum. Programınız içerisinde öyle güzel hikayeler, kıssadan hisseler, hatırlatmalar oluyor ki kendimi onları dinlemekten alıp arabadan indiremiyorum. Dolayısıyla bazen işimi yapamıyor, postaları geciktiriyorum. Tabii burada gülücük koymuş.
Evet.
Ondan sonra yani demiş ki hocamı sizlere dinlerken anlatılan bir kıssayı, ibretli bir hadiseyi bitmeden arabadan inmiyorum. O yüzden işim uzuyor, bitmiyor. Allah sizden ve profesör hocamızdan razı olsun abi. Amin, çok faydalanıyoruz. İnşallah yolunuz Gaziantep'e düşerse sizleri misafir etmeyi çok isteriz. Yani çok içtenlikle, samimiyetle yazılmış mesaj,
evet,
paylaşmak
evet,
istedim yeri gelmişken.
Teşekkür ederim. Biz de ona selam ve hürmet ederiz yani sağ olsun. Deminden beri konuşuyoruz. Hatibi kıymetli olan muhataptır.
Gerçekten
tabii,
öyle.
Tabii. Teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz Profesör Doktor evet, Dursani Töker hocamıza ve kıymetli vakitlerini ayırıp Erkam Radyo'da pazartesi günleri ve çarşamba akşamları sadağımıza, Söz Ola programımıza kulak veren bizleri evlerine, vasıtalarına, hanelerine, gönüllerine misafir eden tüm dinleyenlerimiz. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Haftaya aynı saatlerde tekrar yine Kalbin Sesi Erkam Radyo'da yeni bir Söz Ola programında huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla. Allah'a emanet olunuz efendim.
Hayırlı günler dilerim. Allah razı olsun.
Çok sağ olun.